Kitabın adı Kraliçenin Soytarısı. Yazarı Philippa Gregory. Kış 1553. 19. ayrım. Sokağa vardığımda topuklarım kalçalarıma vura vura eve koşmaya başladım. Aniden aralıkların birinden bir gölge fırlayıp yolumu kesti. Panikle nefesimi tuttum. Şşş! Benim, Daniel. Burada olduğumu nereden bildin? Babanın dükkanına uğradım. Bana kuleye Lord Robert'a kitap götürmeye gittiğini söyledi. Evet. Yanımda yürümeye başladı. Aslında biliyorsun ki artık ona hizmet etmen gerekmiyor. Doğru dedim, beni azat etti. Daniel'in bir an evvel gitmesini, böylece Lord Robert'ın boynuma kondurduğu öpücüğü, kulaklarımdaki nefesinin sıcaklığını düşünebilmeyi istiyordum. Artık ona hizmet etmek yok, dedi ukalaca. Söyledim ya, diye yapıştırdım. Ona hizmet etmiyorum. Babam adına ona kitap götürdüm. Tesadüfen kitapları alacak kişi Lord Robert'tı. Onu görmedim bile. Kitapları alıp nöbetçiye bıraktım. O zaman seni ne vakit azat etti? Aylar önce, diye attım, yalanımı kapatmaya çalışarak. Ne zaman tutuklandı? Bu kez bağırmaya başladım. Sana ne ki? Onun hizmetinden azat edildim. Artık Kraliçe Mary'ye hizmet ediyorum. Başka bilmen gereken bir şey var mı? Onun öfkesi de benimkiyle birlikte kabarıverdi. Yaptığın her şeyi bilmeye hakkım var. Karım olacaksın, benim olacaksın ve saraydan kuleye koşturmakta inat ettiğin sürece tehlikede olacaksın ve hepimizi tehlikeye atacaksın. Senin için tehlike falan yok diye geri saldırdım. Sen tehlike nedir bilmiyorsun bile. Asla bir şey yapmadın ya da bir yerlere kaçmadın. Sen sıcacık evinde otururken dünya alaşağı oldu ama sen güvendeydin. Şimdi neden tehlikede olacakmışsın? Ben bir efendiden diğerine koşup her birine farklı bir yüzümü gösterip farklı şeyler anlatmadım. Demek istediğin şey buysa, evet haklısın, dedi sert bir tonla. Bunların büyük ve takdire değer davranışlar olduğunu da asla düşünmedim. İnançlarıma sadık kaldım ve babamı bu inançlara uygun olarak gömdüm. Anneme ve kız kardeşlerime destek oldum. Evleneceğim gün için para biriktirdim. Bizim evleneceğimiz gün için. Sen uşak kılığında karanlık sokaklarda koşturup, Katolik bir saraya hizmet edip, namlı bir vatan hainini ziyarete gidip bana hiçbir şey yapmadığımı haykırırken. Elimi ellerinden çektim. Adamın öleceğinin farkında değil misin? Diye bağırdım. Hemen ardından gözyaşlarımın yanaklarımdan süzüldüğünü fark ettim. Öfke içinde kol manşetlerimle yaşları sildim. Onu idam edeceklerini ve kimsenin ona yardım edemeyeceğini bilmiyor musun? Ya da en iyi ihtimalle onu orada bekletecekler, bekletecekler, ölüp çürüyene kadar bekletecekler. Kendi kendini koruyamıyor bile. Sevdiğim herkesin hiçbir suçu olmamasına rağmen benden tek tek alındığını görmüyor musun? Onları asla kurtaramadığımı, annemi yaşadığım her dakika ne kadar özlediğimi görmüyor musun? Her gece burnuma is kokusu geldiğini ve şimdi bu adamın... Hıçkırıklara boğuldum. Daniel beni omuzlarımdan yakaladı. Sarılır gibi değil de yüzümdeki ifadeyi uzun uzun, tarafsız ve uzaktan izleyebileceği bir mesafede beni tutacak kadar. Bu adamın annenin ölümüyle uzaktan yakından hiçbir alakası yok diye yapıştırdı. İnançları için ölen herhangi biriyle alakası yok. O yüzden içindeki şehvete hüzün süsü verme. Birbirine düşmanlık yemini etmiş iki ayrı efendiye hizmet ediyordun. Birinin önünde sonunda gideceği yer orasıydı. Orada Lord Robert olmasa Kraliçe Mary olacaktı. Biri mutlaka zaferle çıkacak, diğeri mutlaka ölecekti. Kendimi onun ellerinden, o sert, acımasız bakışlarından kurtarıp eve doğru yürümeye başladım. Birkaç dakika sonra peşimden geldiğini duydum. Orada boynu tahtaların üzerinde olan Kraliçe Mary olsa yine böyle zırlar mıydın, diye sordu. Dedim her zamanki tedirginliğimle. Evet. Bir şey söylemedi ama sessizliği şüphesini ele veriyordu. Ben şerefsiz bir şey yapmadım dedim açık sözlülükle. Bundan şüphe ederim dedi benimki kadar buz gibi bir sesle. Şerefin hala yerindeyse bu sadece fırsat bulamadığın içindir. Orospu çocuğu dedim beni duymaması için mırıldanarak. Sessiz sedasız bana eve kadar eşlik etti. Kapına ne sevgi ne de dostluk içeren bir biçimde el sıkışarak ayrıldık. Gitmesini bekledim. O dimdik uzaklaşan kafasına bir şey fırlatmayı çok isterdim. Sonra babamın yanına gittim. Daniel'ın ne kadar zaman sonra babamı görmeye gelip nişanı bozmak istediğini söyleyeceğini ve asıl bundan sonra neler olacağını merak ediyordum. Kraliçenin soytarısı olarak her gün onunla odalarında yanı başında olmam bekleniyordu. Ama dikkat çekmeden bir saat uzaklaşabildiğim ilk fırsatta şansımı kullandım ve Dudley'lerin eski odalarına John Dee'yi bulmaya gittim. Kapıyı vurdum, tuhaf üniformalı bir adam kapıyı açıp garip garip suratıma baktı. Dudley'lerin ev ahalisi hala burada kalıyor sanıyordum, dedim çekinerek. Artık kalmıyor, dedi uyanık bir tavırla. Onları nerede bulurum? Omuz silkti. Düşesin odaları kraliçeninkilerin hemen yanında. Oğulları kulede, kocası cehennemde. Eğitmen? Omuz silkti. Gitti. Babasının evine geri döndü sanırım. Peki der gibi başımı sallayıp kraliçenin odalarına geri döndüm ve küçük bir mindere çöktüm. Minik köpeğinin, tazının minderi de benimkiyle hemen hemen aynıydı. Köpekle ben, burunlarımız birbirine paralel, aynı kahverengi ve anlamsız gözlerle saraylıların içeri gelip reverans yapışını, arazi, yer yede para isteyişini seyrediyorduk. Kraliçe bazen köpeğinin başını, bazen de benim başımı okşuyordu. Köpek de ben de hiç sesimizi çıkartmıyor, bunca sene inançlarının alevini içlerinde mükemmel bir biçimde gizleyen bu dindar Katolikler, Protestanlığa döndüklerinde de Katoliklerin yakılışını izlerken de inançlarını güzelce gizleyen, ancak şimdi Paskalya vaktindeki nergisler gibi bir anda çiçekler açan bu insanlar hakkındaki fikirlerimizi asla beyan etmiyorduk. Meğer ülkede bunca dini bütün varmış da kimsenin şimdiye dek haberi olmamış. Ziyaretçilerin hepsi gittiğinde kimse duyamasın diye pencerenin kenarına gidip eliyle beni çağırdı. Hena, evet majesteleri diyerek hemen yanına koştum. Artık o uşak kıyafetlerini atma vaktin gelmedi mi? Yakında kadın olacaksın. Durakladım. Eğer izin verirseniz majesteleri, uşak gibi giyinmeyi sürdürmek istiyorum. Merakla bana baktı. Güzel bir elbise giyip saçlarını uzatmaya özenmiyor musun evladım? Genç bir kadın olmayı istemiyor musun? Noel'de sana bir elbise vermeyi planlıyordum. Annemin gür siyah saçlarımı ördüğü, örgüleri parmaklarına dolayarak bana büyüdüğümde bir afet, ünlü ve çok güzel bir kadın olacağımı söylediği günleri hatırladım. Başka bir gün gösterişli giysilere olan merakım yüzünden beni azarlamış, bense Aşıklar Bayramı'nda giymek üzere yeşil kadife bir elbise için yalvarmıştım. Annemi kaybettiğim gün şıklığa olan tutkumu da kaybettim, dedim alçak sesli. Elbisemi o seçip üzerime tutmadıkça, bana çok yakıştığını söylemedikçe bundan zevk alacağımı sanmıyorum. O ölmeyecekse saçlarımın uzamasını bile istemiyorum. Yüzü bir anda yumuşayıverdi. Ne zaman öldü? Ben 11 yaşımdayken, diye attım. Vebaya yakalandı. Yüzüme böyle acı ve hüzünle bakan bu kraliçeye bile onun bir kafir olarak yakıldığını itiraf etmeyecektim. Zavallı çocuk, dedi şefkatle. Bu asla unutamayacağın bir kayıp. Katlanmayı öğrenebilirsin ama asla unutamayacaksın. Ne zaman güzel bir şey olsa ona anlatmak istiyorum. Ne zaman kötü bir şey olsa onun yardımını bekliyorum. Anlar gibi başını salladı. Ben anneme mektuplar yazardım. Göndermeme asla izin vermeyeceklerini bildiğim zamanlarda bile. Mektuplarda itiraz edebilecekleri hiçbir şey, hiçbir sır vesaire olmamasına rağmen sadece ona ihtiyacım olduğunu ve benden uzakta olduğu için üzüldüğümü yazsam bile. Sadece onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söylemek isterdim. Sonra öldü ve yanına gitmeme izin verilmedi. Elini tutup gözlerini bile kapatamadım. Soğuk parmaklarını gözlerine götürüp gözyaşlarını tutmaya çalışır gibi göz kapaklarına bastırdı. Boğazını temizledi. Artık bu hiç elbise giymeyeceğin anlamına gelmiyor, dedi yalandan bir neşeyle. Hayat devam ediyor Hena. Annen yas tutmanı istemezdi. Büyüyüp kadın olmanı, çok güzel bir kadın olmanı isterdi. Küçük kızının sonsuza dek erkek giysileriyle dolaşmasını istemezdi. Ben kadın olmak istemiyorum, dedim açıkça. Babam bana bir evlilik ayarladı ama ben henüz bir kadın ve bir eş olmaya hazır olmadığımı biliyorum. Benim gibi bakire kalmayı istiyor olamazsın, dedi çarpık bir gülümsemeyle. Bu her kadının seçeceği bir yol değil. Doğru, dedim. Sizin gibi bir bakire kraliçe olamam. Kendimi bekar bir kadın olmaya da adamış değilim. Sadece sanki... Durakladım. Sadece nasıl kadın olacağını bilmiyorum, dedim huzursuzca. Sizi ve saraydaki nedimeleri izliyorum. politik davranıp özellikle bana göre hepinizden daha çok bir kadının tüm zarafetini ve bir prensesin tüm gururunu taşıyan Lady Elizabeth'i izliyorum diye eklemedim. Hepinizi izliyorum ve sanırım zamanla öğreneceğim ama henüz değil. Başını salladım. Bunu kesinlikle anlıyorum. Ben de yanımda bir eş olmadan nasıl kraliçe olacağımı bilmiyorum. Onu yönlendirecek bir adamı olmayan bir kraliçe hayatımda hiç görmedim. Buna rağmen evlenmekten çok korkuyorum. Durakladı. Sanırım bir erkek evlilik fikrinin bir kadını nasıl ürkütebileceğini asla anlayamaz. Özellikle de benim gibi yaşı ilerlemiş, teninin zevklerine kapılmayacak, hatta fazla arzulanmayacak bir kadını. Son sözlerine karşı çıkmamı engellemek amacıyla elini kaldırdı. Bunun farkındayım Hena, beni pohpohlamana gerek yok. Ve daha da beteri, ben erkeklere kolay kolay güvenemeyen bir kadınım. Güçlü erkeklerle aynı masada oturmaktan bile nefret ediyorum. Lordlar kamerasında tartışmaya başladıklarında kalbim göğsümde küt küt atmaya başlıyor ve korkarım konuşmak zorunda kaldığımda da sesim titriyor. Diğer yandan zayıf erkeklerden de hiç haz etmiyorum. Lordlar kamerası başkanının beni evlendirmek istediği o Edward Courtenay'e baktığımda düşüncesi bile komik geliyor. Oğlan bir kukla, su katılmamış bir salak. Kendimi asla, asla onun gibi birinin altına yatarak küçük düşüremem. Ama insan emir vermeye alışmış biriyle de evlenirse... Durakladı. Bu da bir felaket, dedi alçak sesli. Kalbini saklaması için bir yabancıya teslim etmek ve bir erkeği ölene dek seveceğine söz vermek. Durdu. Eh, erkekler kendilerini bu tür sözlerin yükümlülüğü altında hissetmiyor nasılsa. Bu sefer iyi niyetli bir kadının durumu ne oluyor? Siz bir bakire olarak yaşayıp ölmeyi hiç düşünmüş müydünüz? Diye sordum. Evet der gibi başını salladı. Prensesken defalarca sözüm kesildi. Tabii babam beni reddedip piçi ilan ettiğinde artık evlilik tekliflerinin kesileceğini biliyordum. O zaman bütün bu evlilik düşüncelerini zihnimden uzaklaştırdım. Çocuklarım olacağı hayallerini de. Babanız sizi red mi etti? Evet dedi kraliçe uzatmadan. Bana meşru olmadığıma dair İncil'e el bastırıp yemin ettirdiler. Sesi titredi. Derin bir nefes aldı. Avrupa'da hiçbir prens böyle bir şeyden sonra benimle evlenmezdi. Aslına bakarsan o kadar utanıyordum ki zaten koca moca istemiyordum. Şerefli bir erkeğin yüzüne bakamaz hale gelmiştim. Sonra babam öldü ve erkek kardeşim kral oldu. Ona yarı anne, yaşlı bir vaftiz annesi, tavsiyelerde bulunabilecek büyük abla olabileceğimi sandım. Hatta bakımını benim üstlenebileceğim çocuklar yapacağını düşledim. Şimdi ise her şey değişti ve ben kraliçeyim ama kraliçe olmama rağmen kendi tercihlerimi kendim yapamıyorum. Durakladı. Bana İspanyol Filip'i teklif ettiler, biliyorsun. Devam etmesini bekledim. Sanki sezgilerim tazısının sezgilerinden daha güçlüymüş, sanki ona tavsiyelerde bulunabilirmişim gibi bana döndü. Hena, ben ne tam bir kadın ne tam bir erkeğim. Bir erkek gibi yönetemem. Ve ülkeye haklı olarak beklediği veliahtı tek başıma veremem. Ben yarım bir prensesim, ne kralım ne de kraliçe. Ama bir ülke kesinlikle saygı duyacağı bir yönetici ister dedim ihtiyatla ve yıllar sürecek bir huzur. Ben bu ülkeye yeni geldim ama ben bile insanların artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğini görebiliyorum. Ömürleri süresince kilise değişmiş, tekrar değişmiş, insanlar kiliseyi beraberinde kendilerini değiştirmek zorunda kalmış. Londra'da fakirlikten, ülkede açlıktan geçilmiyor. Biraz bekleyemez misiniz? Fakirleri doyurup, arazisi olmayanlar için tarlalar belirleyip, insanları yeniden iş sahibi yapıp, yollardan dilencilerle hırsızları defedemez misiniz? Kiliselere kaybolan güzelliklerini geri getirip, manastırlara eski arazilerini geri veremez misiniz? Peki bunları yaptığımda, diye sordu Kraliçe Mary, sesinde garip, titrek bir şiddetle. O zaman ne olacak? Ülke kiliseleriyle güvenli hale geldiğinde, herkesin karnı doyduğunda, ambarlar dolu, manastırlar refah içinde olduğunda, papazlar yaşamları boyunca saflıklarını koruyup, İncil insanlara olması gerektiği gibi okunduğunda, her köyde dualar edilip, her sabah olması gerektiği gibi, eskiden olduğu gibi tarlalarda çanlar çaldığında, o zaman ne olacak? Tanrı'nın size verdiği görevi yerine getirmiş olmayacak mısınız? Diye kekeledim. Hayır der gibi başını salladı. Ben söyleyeyim sana ne olacağını. Başıma bir hastalık ya da bir kaza gelecek ve çocuksuz öleceğim. ve Anne Boleyn'le lafta çalgıcısı sevgilisi Mark Smeaton'ın piçi tahta sahip çıkmak için atılacak. Elizabeth ve tahta oturur oturmaz maskesini fırlatıp asıl yüzünü gösterecek. Sesindeki tıslamayı, yüzündeki nefreti ben bile zor algıladım. Neden? Lady Elizabeth'in nesi var? Sizi üzecek ne yaptı? Bana ihanet etti, dedi açık açık. Ben ortak vasiyetimiz, benim vasiyetim kadar onun vasiyeti içinde savaşırken o bana baş kaldıran o adama mektuplar gönderiyordu. Bunu yeni öğrendim. Ben kendim için olduğu kadar onun için de savaşırken o ben öldüğümde yerini sağlamlaştırmak için o adamla anlaşma yapıyordu. Kağıdı benim idam sehpamda imzalayacaktı. Onu yanımda Londra'ya soktuğumda insanlar protestan prenses diye tezahüratlar edince onlara gülümsedi. Ona inançlarının hatalarını izah etmeleri için eğitmenler, alimler gönderdiğimde onlara da gülümsedi. Anasının o küstah gülümsemesiyle gülümsedi. Ve onlara şimdi her şeyi daha iyi anladığını, artık duaların onu kutsayacağını söyledi. Ardından duaya sanki isteği dışında zorlanarak gelmiş bir kadın gibi davrandı. Hena, ben onun yaşındayken İngiltere'nin en güçlü erkeği suratıma küfür edip, yeni dine geçmezsen beni öldüreceğini söylemişti. Annemi benden aldılar, kadıncağız hasta, kalbi kırık ve tek başına öldü ama onların hiçbirine baş eğmedi. Beni vatan hainliğiyle idam edeceklerini söyleyerek tehdit ettiler. Beni kafirlik ateşiyle tehdit ettiler. Benim söylediklerimden çok daha azını telaffuz eden insanları yakıyorlardı. İnancıma, bütün her şeyimle sahip çıktım ve İspanyol İmparatorunun kendi bana artık direnmememi ve ucunda idam cezası olduğunu söyleyene dek yolumdan dönmedim. Dinimden feragat etmediğimde beni öldüreceklerini biliyordu. Bense Elizabeth'e kendi ruhunu kurtarması ve tekrar küçük kardeşim olması için yalvarıyorum. Majesteleri, diye fısıldadım. Daha çok genç, öğrenecektir. O kadar da genç değil. Öğrenecek. Öğrenecekse de yanlış eğitmenleri seçiyor. Fransa krallığıyla aleyhimde komplolar planlıyor. Tahtı onun devraldığını görmek için hiçbir şeyi umursamadan savaşacak bir dolu adam var. Her gün birileri bana başka bir olası entrikadan bahsediyor ve her taşın altından o çıkıyor. Artık ona her baktığımda günahlara boğulmuş bir kadın görüyorum. Tıpkı o zehir gönderen annesi gibi. Kalbindeki günahlar yüzünden neredeyse teninin karardığını görür gibi oluyorum. Kutsal kiliseye, benim sevgime arkasını dönüp vatan hainliğine ve günahlara doğru koşuyor. Ama onun sizin küçük kız kardeşiniz olduğunu söylemiştiniz, diye hatırlattım. Onu kendi kızınız gibi sevdiğinizi söylemiştiniz. Seviyordum, dedi kraliçe acı acı. Onun hatırlamadığı kadar, annesinin bana yaptıklarını bile bile sevmemen gerektiği kadar. Onu gerçekten seviyordum. Ama artık okuma yazma öğrettiğim o küçük kız değil. Yanlış yöne saptı. Bozuldu, günahlara daldı. Onu kurtaramam. O bir cadı ve bir cadının kızı. Genç bir kadın, diye itiraz ettim alçak sesle. Cadı filan değil. Cadıdan da beter diye suçlamaya devam etti kraliçe. Bir kafir, bir münafık, bir fahişe. Bunların hepsinin onda olduğunu biliyorum. Kafir, çünkü dualara geliyor ama onun protestan olduğunu biliyor, okunmuş suyun üzerinde yalandan yere yeminler ettiğini gözlerinden anlıyorum. Münafık, çünkü kendi dinine de sahip çıkmıyor. Bu ülkede inançları uğruna kazıklara çakılmayı göze alan bir dolu insan var ama o onlardan biri değil. Kardeşim Edward kralken Elizabeth yeni dinin parlayan ışığıydı. Siyah elbiseleri, beyaz yakaları, yere dönük gözleri, ne yüzük ne küpe barındıran elleri ve kulaklarıyla ülkenin protestan prensesiydi. Şimdi o öldü diye yanımda diz çöküp kutsal suyun havaya kaldırılmasını seyrederek göğsünde haç işaretleri yapıyor. Sunağın önünde reveransa geçiyor ama bunların hepsi yalan. Bunların hepsi bana hakaret. Hadi bunu geçtim. Onun anası yüzünden bir kenara atılan anneme hakaret. Ve tabii kutsal kiliseye hakaret ki bu da Tanrı'ya hakaret demektir. Ve Tanrı onu korusun, Thomas Seymour'la yaptıkları nedeniyle aynı zamanda bir fahişe. Olanları bütün dünya öğrenecekti ama diğer büyük protestan fahişe onları açık etmedi ve sırlarıyla birlikte öldü. Kim o? Diye sordum. Bir an o güneşli bahçedeki kızla onu ağaca yaslayarak elini eteğinin altına sokan o adam gözümün önüne gelmiş, hem afallamış hem de büyülenmiştim. Catherine Parr, dedi kraliçe Mary dişlerinin arasından. Elizabeth'in kocası Thomas Seymour'ı baştan çıkardığını biliyordu. Onları Elizabeth'in odasında yakalamıştı Elizabeth Şiltesi'nde, Thomas onun üzerinde. Catherine Parr, Elizabeth'i apar topar taşraya, gözden ırak bir yere gönderdi. Dedikodulara katlandı, her şeyi inkar etti. Kızı korudu yani. Ama korumak zorundaydı çünkü çocuk onun evinde yaşıyordu. Kocasını da korudu. Sonra adamın çocuğunu doğururken öldü. Aptal, aptal kadın. Başını iki yana salladım. Zavallı kadın. O adamı o kadar sevmişti ki daha babamın cesedi mezarında soğumadan onunla evlendi. Saray skandallara boğuldu. Dünya üzerindeki yerini riske attı. Ve adam onu nasıl ödüllendirdi? Evindeki, kendi gözetimi altındaki 14 yaşındaki bir kıza sarkıntılık ederek. Ve o kız, Elizabeth, benim küçük kardeşim, onun dokunuşları altında kıvrım kıvrım kıvrılırken bir daha ona dokunursa öleceğini söyledi. Ama odasının kapısını asla kilitlemedi. Üvey anasına hiçbir zaman yakınmadı ve asla kalabileceği başka bir yer bulmaya kalkışmadı. Bunu biliyordum. Yüce Tanrım, o dönemde öyle bir dedikodusu yayılmıştı ki taşrada olmama rağmen ben bile duymuştum. Ona yazdım, yanıma gelmesini söyledim. Bir evim vardı, ikimize de bakabilirdim. Bana çok tatlı, çok dürüst bir mektup yazdı. Hiçbir şey olmadığını ve ev değiştirmesi gerekmediğini söyledi. Bu arada da her sabah adamı odasına aldı. İç eteğini görsün diye elbisesini kaldırmasına izin verdi. Hatta bir keresinde Tanrı yardımcısı olsun, elbisesini kesmesine izin verip adamın önünde çırılçıplak kaldı. Benden asla yardım istemedi. Kaldı ki böyle bir durumda bir günde onu aldırabileceğimi biliyordu. O zaman minik bir fahişeydi, şimdi de bir fahişe ve bunu biliyordum. Tanrı beni bağışlasın, hep düzeleceğini umdum. Ona yanımda yer verirsem ki bu onun için bir onurdur, prensese dönüşeceğini sandım. Büyüyen genç bir fahişenin değiştirilebileceğini, yeniden yaratılabileceğini, prenses olmayı öğrenebileceğini sandım. Ama o değişmez, değişmeyecek. İleride yine öyle eğlenme fırsatı bulduğunda neler yapacağını göreceksin. Majesteleri, kinini böyle bir anda kusması karşısında tutulmuştum. 19. ayrımın sonu, sayfa 193, devamı 20. ayrımda.